Tetek.
Dolayısıyla adımız da uygun bir
şey. Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında işte yine buluştuk. Saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken 15.55'e dek sürecek canlı yayınımızda bugün yine değerli konuklarımız olacak. Önemli konuları değerlendireceğiz onlarla birlikte. Tabii ki sizin de katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Hayatın Sesleri'ne hepinizi bekliyoruz. Bugün programda neler var? Gelin şöyle bir göz atalım. İlk olarak doçent doktor Rahman Ademi'yi ağırlayacağız. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi değerli hocamızla İslamofobi'yi konuşacağız programımızın ilk bölümünde. Ve ikinci bölümünde ise Tema Vakfı Gölbaşı Temsilcisi, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi, Doktor Öğretim Üyesi Deniz Acaray hocamızda çocukların çevre bilincine sahip olmaları neden önemlidir? Çocukların bu bilinçle yetişmesi için neler yapılabilir? Konularında değerlendirmelerini alacağız. Güzel bir program sizlerle olsun, siz de bizimle olun bekliyoruz. Önce bir müzik aramız var, hemen sonrasında ilk konumuzla sizlerleyiz.
Kendimden uzaktayım. Dönmem harbimden Irak'tayım. Kalbimden az varmaz elim, yaşlı gözüm aşka küsüm. Kendimden uzaktayım. Dönmem harbimden Irak'tayım. Kalbimden af varmaz elim, yaşlı gözüm aşka küsüm. Derdimle çok yandım.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Konuğumuzu stüdyomuza aldık. Bugün çok özel, çok önemli bir konuyu buluşturacağız sizlerle. Aslında en tehlikeli ön yargı desek sanıyorum yanlış bir cümle kullanmış olmayız. Aslında İslam dini barış, huzur, kardeşlik dini ama ne yazık ki özellikle yurt dışında İslam sözcüğü, fobi sözcüğü gibi olumsuz sözcüklerle bir arada kullanılıyor. Hatta bombalarla, savaşlarla, terörist eylemlerle bir arada bulundurulmaya çalışılıyor. Nefret söylemlerinin artmasına neden oluyor bu durum. Biz de bugün bu önemli konuyu, İslamofobi konusunu değerli konuğumuzla konuşacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Rahman Ademi şu anda stüdyomuzda. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Hocam İslamofobiden bahsedeceğiz bugün. Aslında gerçekten çok bizi üzen bir konu ve ne yazık ki yaşamak durumunda olduğumuz bir konu. Önce İslamofobi nedir diye başlayalım dilerseniz. Sonrasında konuyu özellikle Balkanlar özelinde değerlendirelim.
Evet, son belki 20-30 yılda bir kavram olarak İslamofobiden daha yoğun bir şekilde bahsediyor çevremiz, işte siyaset vesaire ama esas itibariyle İslamofobinin özellikle Avrupa'da Türklerle çok yakın ilişki içerisindedir. Zira belki 1400'lerden 1300'lerden evvel bir İslam kalıntısından bahsedilebilir kaynaklarda. İşte özellikle Endülüs Müslümanların bir miktar Avrupa'da özellikle Balkan taraflarında bulunduklarından bahsedilebilir ama yoğun bir şekilde ve kalıcı ve medeniyet üretecek şekilde uzun süre kalan Türklerdir. Dolayısıyla İslamofobiyle olan ilişkiler ister istemez bugünkü siyasetin konularından bir tanesi mutlaka Türkler veya Osmanlılar oluyor. Bunu biz en yakın zamanda 19. asrın sonunda yani Abdülhamit 2. Abdülhamit dönemine denk geliyor. Avrupa basınında çok yoğun bir şekilde görebiliriz. Avrupalı güçlerin Orta Doğu'da ve Balkanlar'da hesap ettikleri veya hedefledikleri amaçlarına ulaşabilmek için bu bir tür İslamofobi ürettiler. Yani Avrupa'da Türklerden bahsedilirken mutlaka yanında bazı kavramlar da işte hain Türk, korkunç Türk gibi, katil Türk gibi kavramlar. Bunu resimlerde de o zamanki imkanlarla yansıtmaya çalışıyorlardı. Bizim tabii Balkanlarda özellikle en uç noktası yani Osmanlı sayesinde İslam'ın vardığı en uç noktası olarak da oradaki Müslümanların görmüş olduğu bu tezahürün ve etkilerini konuşmamız gerekiyor. Yani hala bugün de benzer bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Çünkü görüyorsunuz yani Yugoslavya dağılır dağılmaz Hristiyan özellikle batıya yakın Katolik ülkeler derhal Avrupa'nın himayesi altına alındı. Ama geri kalan özellikle Müslümanların yaşadığı bölgede Bosna Hersek ve Kosova gibi bölgelerde başıboş bırakılmadı ama Müslümanlar adeta planlı bir şekilde azaltılmaya yönelik bir planın parçası haline getirildi. Hatta dönemin Birleşmiş Milletler'in yetkilisi Akashi'nin bir sözü var. Kuvvetli eylemsizlik yani forceful pasifizm gibi öyle bir şey kullandı adam. Yani varmış veya yokmuş kuvvetli bir eylemsizlik içerisindeydi uluslararası toplum. Neden? Çünkü zarar gören Müslümanlardı. Biz tabii bu işte İslamofobiyanın sonuçlarından bahsetmek durumundayız. Yani İslamofobiyanın iki büyük sonucu var. Birisi soykırımdır. Müslümanlara yapılan soykırım. Diğeri de Türkçesini şey yapalım urbisit. Yani Müslümanların ürettiklerine yönelik yapılan soykırım. Hı hı. Yani eserlerine yönelik. İşte vakıf binaları, genelde camiler, köprüler, yollar, hamamlar gibi, tekkeler gibi eserler yok edildi. Bunun en çarpıcı örneklerden bir tanesi Belgrad'tır. Hı hı. 217 camiden sadece bugün bir camiden bahsedebiliriz. 60 mahalle var Evliya Çelebi zamanında. 60 mahallesinin 48'i Müslüman, 12'si gayrimüslim. Şu anda Belgrad'da Müslümanlar var ama hala o küçücük Bayraklı Cami'nin etrafında sıkışmış ve başka bir camide yapamıyorlar. Ve bu İslamofobiya sürekli destekleniyor. Yani yayınlarla, yazılarla, kitaplarla. Ama umut var olmak lazım neticede. Biz orada Müslümanların varlığı küçümsenecek bir varlık tabii değildir. Yani çok şükür ülkemizin de desteğiyle oradaki insanların durumu her geçen gün aslında iyileşiyor. Türkiye çok büyük katkıları oldu yani bölgenin barışına. Ve İslamofobiya dediğim gibi genel bir adeta bir sadece kavram değil, genel bir hareketin tezahürü olduğundan dolayı Balkanlarda böyle daha spesifik ve daha yoğun bir tezahürünü ve şeyini görebilmemiz mümkündür. Hatta son dönemdeki siyasilerin beyanatlarına baktığımız zaman bile işte biz bu Türkiye'nin elinden kurtarmamız lazım Balkanları. Onun için işte Avrupa Birliği'ne almak söz konusu olduğu zaman bile Türkiye'den bahsediliyor. Yani Türkiye'nin etkisini kırmak, azaltmak veya işte yok etmek gibi şeyden bahsediliyor. Bunun nereye kadar gider, tekrarlanırsa en kötüsüne kadar gidebilir. Ama ben Türkiye'nin gücüne artık çok kolay kolay böyle nasıl diyelim, Türkiye'nin gücün küçümsenmesine yönelik tavır alınacağını pek de düşünmüyorum artık. İnşallah Türkiye eski Türkiye değildir. Birçok açıdan önemli mesafeler kat etmiş vaziyettedir. Ve oradaki insanlar da buna güvenerek, bu duruma güvenerek daha organize olmaya başladılar. Aslında Türkiye'nin istediği bir, ne bileyim, hak etmediği bir şey değil. Kendisini zaten, kendisi istediği bir şey yok. Biliyorsunuz dünyada en fazla yardım yapan ülke Türkiye'dir. Eğer milli gelir oranına bakılacak olursa en yakın bölge Orta Doğu ve Avrupa'dan tutun dünyanın en uzak bölgelerine kadar işte Arakan'da başta olmak üzere başka yerlere de ulaşmaya çalışıyor. Ama bu böyle olmaması lazımdır. Yani medeni bir şekilde insanların arasındaki ilişkilerin, anlaşmazlıkların çözümüne yönelik bir katkı sunmak istiyor. Artık Türkiye büyük bir aktör. Ve büyük ölçüde buna mesela başarılı da oluyor. Bu İslamofobinin mesela orada daha yani yaygınlaşmasına sebep olan en önemli sebeplerinden bir tanesi, daha doğrusu en önemli zeminlerden bir tanesi de tarih kitaplarıdır. Özellikle ilkokuldaki çocukların maruz kaldığı o bilgiler hala birçok ülkede buna zemin hazırlıyor.
Nasıl bilgiler vardı hocam o tarih
kitaplarında? Korkunç bilgiler. Yani hakikaten insanın aklını almayacağı, hiçbir şekilde mantık dışı. Yani ve çok bu kitapların yazarları çok meşhur yazarlar. Mesela şeyde Vera Mutafçıyeva vardır, büyük bir tarihçi Bulgaristan'da. Onun verdiği bilgiler yani akıl dışı bir şey. Osmanlı girdikten sonra diyor ki şeyde Bulgaristan'da nüfusunun 1/3 yok edildi Türkler tarafından. Daha devam ediyor. İşte bunun dışında diyor çok büyük bir nüfus aynı zamanda İslamlaştırma suretiyle tekrar azaltılmaya tabi tutuldu. En sonunda şöyle bir şey diyor. 680 bin kişiden bahsediyor. 1490 yılından nüfusu 890 bin imiş. Sadece 100 sene içerisinde 680 bin yani 1/3'ünden daha fazla yok edilmiş. Bunun dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Yani imkan yoktur. O zaman Bulgar kalmazdı. 100 sene içerisinde yapmaya ne hacet? Zaten 500 sene kaldı orada
bu Türkiye. Bu kavramlar değiştirilmiyor mu şu anda?
Şu anda mevcut. Yani Bulgaristan kitabı diye devasa büyük bir Bulgarca bir kitap var. Ben ondan aldım bu kaynakları ve hala bu devam ediyor. Bunun başka tezahürleri de şeyde yani her türlü ders kitabında vardır. Üniversitenin işte ne bileyim üniversitenin ürettiği bilimsel yayınlarında vardır. Yani bakış objektiflik de, yani elbette her tarihçi yanılabilir ama biraz da mantık arar. Ya 200 bin kalmış. O bilmem %25'i de işte İslamlaştırılmış. En sonra da diyor ki çok ilginç bir şey. Diyor ki ikinci sınıf muamelesi görecek bir insan kesimi lazım. Onun için de onları da bıraktılar. İnsaf yani. Şimdi öyle bir şeye ihtiyaç varsa yani Türklerin mesela bunu rahmetli Ali İzzetbegoviç çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Der ki yani dünyanın en yumuşak insanı olmayabilir karakter olarak Türkler. Ama diyor bu bölgede 500-600 sene kaldılar. Kimin nesine zarar verdiler? Her şey ortada. Mesela bir örnek gösteriyor. Fruşkagora diye bir dağ vardır Belgrad yakınında. Orada bu Yunanistan'daki Olimpos Dağı'na benzer tarihi manastırlar vardır. İşte bilmem kaçıncı asırdan kalma. Bunlar diyor Osmanlı döneminde bir tuvalası eksik değildi ama İkinci Dünya Savaşı sandı 1943 yılında Almanya tarafından felsefe, dolayısıyla bilgi ve sevginin beşiği, yani felsefe aynı zamanda biraz da sevgiyi de şey yapan, insana karşı sevgiyi barındıran bir şeydir, kavramdır. Bence öyle olması lazım bilgi, çünkü insana hizmet etmesi lazım. Felsefenin beşiği Almanya orayı bombaladı. 50 milyona yakın işte insanın canına mal olan 1. Dünya, 2. Dünya Savaşı'nı Türkler mi çıkardı diyor. Ama biz bunları bir çeşit örtüyle, yani ben orada okumuş olmama rağmen liseye kadar biz bunu biliyorduk ama gündeme getiremiyorduk. Ama affedersiniz, insanların grip olmasından bile Osmanlılar suçlu. Yani adeta o kadar banal bir şey. Yani bu artık
sebebi yalnızca tarihe mi dayanıyor hocam? Hani günümüzdeki durumda hala bu durumun ortaya getiriliyor olması başka sebepleri de olabilir mi?
Günümüzdeki sebepler farklı olabilir ama bu eskiden, çünkü bakın Osmanlılar artık ayağa kalkıp konuşamıyorlar. Kendini savunamıyorlar. Yani biz tarihçiler onu yapmaya gayret ediyoruz ama onlara vurmak en kolaydır. Yani nasıl ki işte tarihi olmayan devletler, yani İsrail gibi tarihi yeniden icat etmek zorunda kaldı. Çünkü bir dayanağa ihtiyaç vardır her devletin. Bunlar da o İslamofobiyi beslemek ve hatta kendi milliyetçi anlayışını ayakta tutabilmek için bir düşmana ihtiyacı vardır. O düşman da en kolay Türklerdir. Evet. Yani 500 sene burada kaldılar. Onları bizi esir ettiler, köle ettiler falan. Neyiniz vardı ki esir etsinler? Yani neyinizi aldılar? Yani şimdi insaflı insanlar da ortaya çıkıyor. Diyor ki ya işte mesela Belgrad'da Türklerin imajıyla ilgili bir sempozyum yapıldı. Birkaç sanırım 10 sene önce. Ben o organizatörle tanışmıştım. Slobodan diye bir çok iyi bir insan hakikaten. Orada tartışmış kendi meslektaşlarıyla. İnsanların bu peşin hükümlülüğü, az önce siz başta söylediğiniz kanaati, ön yargıyı kaldırmak en zor iştir. Çünkü bunu sürekli çok farklı yöntemlerle, çok farklı kaynaklarla besliyorlar sürekli. Yani buna adeta ihtiyaçları vardır. Yani varoluş kaynağı, varoluş sebebi gibi İslamofobi veya Türk düşmanlığı. Bunu işte başlattı, Avrupa başlattı. Bir başka sebep, onların hedefleri farklıydı ama bugünkü mesela Balkanlı siyasetçiler veya işte bir kısmı bilim adamları bunu adeta bir varoluş yani sebebi en önemli kaynağı getirdiler.
Olumlu görüş içinde olanlar da var mı?
Çok şükür var. Yani çok şükür var. Mesela yine 8-10 sene önce Sırbistan'da büyük bir tartışma vardı. Bu Türkçe kelimelerin yok edilmesi. Sırp dilinde mesela Boşnaklar %100 Müslüman olmasına rağmen Sırpçadaki Osmanlı Türkçe kelimesi çok daha fazladır. Hatta bir anekdot benim rahmetli hocam anlatmıştı Saraybosna'da. Bir sempozyumda çıkmışlar. Bir Sırp orada işte Türklere yani hakarete varacak kadar işte şey yapmış, saldırmış, eleştirmiş neyse. Ya demiş, sen bu kadar şey yap, küfrediyorsun, kızıyorsun Türklere de demiş ama Türkçesiz de yapamıyorsunuz. Sizin Sırpçada o kadar hiç yok valla demiş. Hiç yok valla.
Aynen yani, bu cümleyi kullanmış. Evet, evet.
Tabii düşünemiyor bunu. İşte Belgrad'ın en önemli mahallelerin Dört Yol mahallesi, Dört Yol yani. İşte Terazi'ye en önemli meydanlardan bir tanesidir. Kale Meydan meşhur zaten vesaire. O isimler ve bununla ilgili şey yapıldı. Tartışma yapıldı. Orada Miryana Hanım vardır. Babası diplomatmış İstanbul'da. Ben tanıdım o hanımı. Çok şey bir hanım maşallah. Çok güzel bir cevap yazdı makale Politika gazetesinde. Onu Türkçe'ye de tercüme ettim. Ben isteyenlere de veriyorum, şey yapıyorum. Muhteşem bir cevap. Yani bütün herkesin adeta ağzını kapattı. İşte Sırp şiirinden bahsetti. Sırp şiirindeki Osmanlı kelimeleri, Türkçe kelimeleri kaldırırsanız şiir diye bir şey kalmaz. Efendim kültürde...
O kadar edebi bir dilimiz tabii, var ki.
Yani tabii ve alternatifsiz bazı kelimeler. Yani böbrek mesela, börek, kaşık öyledir. Yastık, yatak gibi. Yani günümüz kültürün veya işte medeniyetin en önemli parçalarında bir tanesi olan kelimeler alternatif yok. Üretemiyorlar yani. O Türklerle beraber geldiğinden dolayı. Çok işte onların en meşhur Alexa Şantıç'ın bir şiiri vardır. Emine diye. İsmi Emine yani. Oradaki Türkçe kelimeleri kaldırırsanız diyor şiir de ortadan kalkar. Ya diyorum size Sırpçanın cazibesi kalmaz. Sırpça Sırpça olmaktan çıkar. Dolayısıyla her dil alışveriş yapar. Yani Türkçenin de içinde kendi içerisinde işte komşu dillerinden hatta Avrupa dillerinden de etkilenmiştir. Kullandığı kelimeler vardır. Biz buna çok rahat bir şekilde tarih boyunca böyle bakmışız. Yani hocam, en büyük delilimiz de şudur. Ben sözünüzü...
Estağfurullah, işte, buyurun.
Bizim büyük İbn Sina gibi, el-Biruni gibi, işte Farabi gibi büyük ilim adamlarımızın ürettiklerinin tamamı nereden aldılarsa aktarmaktan çekinmemişlerdir. Ve kaynaklarını da zikretmişler. Ama maalesef Avrupa, bu da bir İslamofobik tutum ve davranıştır. Adeta 300-400 yıllık İslam bilginlerinin ürettiklerini görmezden gelme, örtme çabası içerisindeler. Matematikte, fizikte, kimyada, astronomide falan. Ve ne ürettiniz ki diyor. Halbuki Endülüs ve bu taraftaki yani Türklerin, Türk bilim adamının ürettikleri olmasaydı bugün Avrupa medeniyeti
olmazdı. Hocam sosyal medyanın etkisinden biraz konuşalım istiyorum. Bu İslamofobiye sosyal medyanın etkisini hangi oranda görüyorsunuz? Hani evet tarihi çok dayandırıyorlar bu konuyu ama günümüzde de bu tip eylemler, İslamofobik eylemler görülüyor ne yazık ki. Sosyal medya nerede duruyor bu anlamda?
Tabii sosyal medyanın gücü öngörülemiyor. Yani... küçümsememek lazım ama çok da büyütmemek lazım. Netice itibariyle biz troll diye bir şeyden de kavramından da haberdarız. Yani belli merkezler sırf şey için üretirler.
Spekülasyon gibi değil mi
tabii,
hocam?
Yani şu kadar oldu vesaire oldu. Fakat bunun tabii harekete geçmesi vesaire şeyi esas önemli olan odur. Öngörülememesinden dolayı biraz tehlikeli bir şey olarak algılanabilir. Sosyal medyayı ben takip ediyorum. Yani Balkan dillerinde vaktim müsait olduğu kadar. Aslında içinde her türlü şey var. Yani insaflı insanlar da var. Mesela ben bir örnek vermek durumundayım. Birkaç sene evvel Belgrad'da Maliye Bakanlığı önünde devasa bir pankart açıldı Sırpça. Onu eski telefonumda vardı da kaybettim sonra kırıldı telefon. Türk kardeşler imdat. Siz %10 alıyordunuz bunlar canımızı da aldı. Maliye Bakanlığı'na ben Büyükelçi'yle tanışıyordum. Telefon ettim Sayın Büyükelçim dedi. Yani bu ne zaman? Ya diyor bunları işte birkaç ay önce işte şey yaptılar diyor. Buradaki vergilere protesto olsun diye bunu şey yaptılar. Biliyorsunuz %10 haraç vergisi meşhur. Öşür daha doğrusu. Öşür vergisinden bahsediliyor.
Osmanlı'daki.
Osmanlı. Şimdi bunun aslında o kadar çok başka örnekler de var ki. Yani Türklerin orada hakim oldukları dönemde bütün herkes için çok önemli bir refah ve insan hakları seviyesi denilebilecek. Elbette bugünkü gelişmişlikten bahsetmek mümkün olmayabilir. Bu zaten mümkün değil. Yani başka bir çağdan bahsediyoruz. Ama o zamanki şartları mesela rahmetli Halil Nalcı'nın bir kaynaktan aktardığı şöyle diyor ki bir Bizans köylüsü Kıbrıs'tan bahsediyor. Aynı zamanda bütün Balkanları yani Balkanların en azından yarısından fazlasını hakim olan Bizans topraklarında bir Bizans köylüsü haftada 3 gün haftada 2 gün toprak sahibi için bedava çalışmak zorunda. Irgat dediğimiz yani angarya yapmak zorunda. Osmanlı döneminde yılda 3 güne iniyor. Yılda 3 gün. Yani 100 küsur günden
aslında şartlar ne kadar iyileşmiş ama tabii. Bunu günümüze ne kadar olumsuz yansıtıyor.
O 3 gün de olmasa diyoruz. 3 gün olmasa aslında mümkün değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü o toprak sahibi o köylünün bütün ihtiyaçlarını karşılamakla mükelleftir aynı zamanda. Güvenliğini ve üretim şartlarını yani öyle o köylünün rahat üretebilmesi için bütün şartları sağlamakla mükelleftir. Çünkü o öbür tarafta hesap verecek. Dolayısıyla bu bir şeydir. Yani o 3 gün olmasa da şimdi biz mesela hiç vergi vermeyelim. Mümkün mü? Bir devlet ayakta nasıl olacak?
Tabii ki mümkün.
Ona benzer bir şey.
Hocam son olarak şunu da sorayım. Bu İslamofobik davranışların Balkanlarda önlenmesi için alınacak tedbirler nelerdir? Birkaç dakika içinde.
Ülkemiz aslında 10 sene önce ben de bir komisyonda bulunmuştum. Özellikle tarih kitaplarındaki bu rahatsız edici hakikaten ve gerçek dışı bilgilerin ayıklanması. Yani makul bir hale getirilmesi. Çünkü siz ne anlatırsanız anlatın bugün, geçmişte şeyler kalıyor. Geçmişten çocuklar tarihi okurken bir düşman veya bir dost kavramı veya şey ihtiyacı vardı.
Evet.
Ve ilk okuduğu şey neyse onu, halkla ilgili onu taşır. Hatırlıyor. Ve onu sonra Türkler böyle değilmiş ama onu ya buraya gelip yaşaması gerekir Türkiye'de veya işte gerçekten böyle okuyup daha fazla buna önem vermesi gerekir. Yoksa siz ne yaparsanız yapın o beslediği ilk kaynak onun kafasında kalır. Öğretmenin o ilk verdiği bilgiler işte kitapta okuduğu şey neyse ve birkaç ülkeyle bunu teşebbüs etti sonra. İşte bir takım sıkıntılar oldu. Yunanistan'da yapıldı. Kosova'yla bir miktar buna devam etmek lazım. Herhalde Milli Eğitim Bakanlığı o zaman Talim Terbiye Kurumu sanıyorum bunu üstlenmişti. Bunu yapmak lazım. Öte tarafta Türkiye çok şükür yani TİKA'mızla, Yunus Emre'mizle, şu yeni kurulan Maarif Vakfımızla, oradaki büyükelçilik personelimizle yapmış olduğu bütün faaliyetler veya işte nerede bulunursa bulunsun kendi personel davranışlarıyla da Türklerin nasıl insan olduklarını aslında gösteriyorlar. Çok büyük ölçüde de biz buradan yani gücüne çekip şeyimiz yoktur. Yani Türkiye tarihte de temizdi, bugün de temizdir. Yani ilişkilerde hepiniz biliyorsunuz hükümetimizin de bir adeta sloganıdır. Kazan kazan problem şeyimiz bizim şeyimiz var. Hedefimiz vardır. Sadece biz kazanalım değil. O sebepten dolayı 500 sene kalabildi Osmanlı orada. Yoksa zulümle bakın Amerika kaç sene kalabildi Irak'ta? Kaç milyon kişiyi öldürdü? Kaç yüz bin askerle saldırdı? İşte müttefiklerle birlikte ama netice ortada. Bizim durumumuzda çok şükür artık işte tarihçilerimizin gayretleri sayesinde geçmişimiz biraz daha aydınlığa kavuşturularak biraz daha onların önüne böyle daha objektif bir şekilde sunulmaya çalışılıyor. Hep beraber bunu yapmaya devam edeceğiz. Sayenizde bunu da duyurmaya imkanına kavuşuyoruz.
Sağ olun hocam. Asıl sizin sayenizde biz kıymetli dinleyicilerimize bu bilgileri daha detaylı şekilde anlatma imkanı buluyoruz. Eksik olmayınız. Aslında dediğiniz gibi o ön yargıların kırılması sanıyorum birinci düşüneceğimiz durum olmalı. Sevgili dinleyicilerimiz, İslamofobiyi konuştuk. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Rahman Ademi ile birlikte verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
Dönmeden küle, sabır ola sarmal.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Tema Vakfı Gölbaşı temsilcisi ve aynı zamanda Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Deniz Acaray hocamızla birlikteyiz. Bugün hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Bu daha önceden de değerli hocamızla özel bir programda yine birlikte olmuştuk ama bugün çocukları daha çok konuşacağız. Çocukların çevre bilincine sahip olmasının öneminden bahsedeceğiz. Çevre bilincine hepimiz sahip olmalıyız ama galiba bu iş hani ağaç yaşken eğilir diye tam, düşündüğümüzde.
Evet, çok doğru temas ettiniz.
Tam çocukları kapsayan eğitim programları var Tema Vakfı bünyesinde. Önce bu çocuklara eğitim vermekten hani bu konuyu değinmekten önce çevre bilinci çocuklara nasıl veriliyor ya da vermek ailede mi başlıyor? Sizden alalım detayları.
Şimdi tekrar merhaba dinleyicilerimize. Tema Vakfı bildiğiniz gibi 1992 yılında Hayrettin Karaca ve Nihat Gökyiğit tarafından kurulmuş ve bugün artık bütün ülkemize, Türkiye'ye mal olmuş bir vakıf. 700 bin aşkın gönüllüsüyle, aktif gönüllüsüyle, ülke sevgisiyle, toprak sevgisiyle, temiz hava, temiz su, temiz topraklar, güvenilir gıda için ve yaşanabilir bir gelecek için çalışan bir gönüllü ordusu. Çünkü biz biliyoruz ki ülkemizi korumak sadece yetişkinlerin ya da görevlilerin, örneğin işte kolluk görevlilerin, askerlerin görevi değil. Biz önce kendimiz sahip olduğumuz değerleri korumak ve geliştirmek durumundayız. O yüzden de çocuklar bu işe başlamak çok önemli. Tema Vakfı Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte imzaladığı bir protokol doğrultusunda yıllardır ilk hatta okul öncesi ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde her düzeyin kendi akademik gelişimine uygun olacak şekilde hazırlanmış uzmanlar eliyle hazırlanmış eğitim programları yürütüyor. Şimdi bu eğitim programlarının özellikle küçük yaşlarda okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki çocuklarla birlikte başlamamız çok daha kazanımların arttığını bize gösteriyor. Ne kadar küçük yaşta bu eğitimleri başlatırsak kazanımlar o derecede artıyor ve kalıcı oluyor, kalıcı oluyor. Ve kazanım elde eden bu doğrultuda çocuğun sadece doğa çevre bilinciyle ilgili olarak değil, karakter gelişimi, kişilik gelişimiyle ilgili de dolaylı olarak kazanımları olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi çocukların bildiğimiz gibi çocuk bir insan yavrusu olarak, bedensel olarak sadece değil, aynı zamanda insanın tüm boyutlarıyla birlikte ele aldığımızda sahip olduğu, yani duygusal boyutu var, bedensel boyutunun dışında zihinsel boyutu var. Dolayısıyla çocuğun sadece beden gelişimini değil, ruhsal, duygusal, zihinsel gelişimini de biz desteklemeliyiz ve bu senkronize gitmesi en sağlıklı olanı. Yani eş güdüm ve tutarlılık olmazsa bu farklı boyutlarında gelişimi arasında da bunun sıkıntısını sadece çocuk yaşamıyor, ebeveynleri de yaşıyor, aile de yaşıyor, toplum
hatta,
da yaşıyor.
Evet, çocuğun bulunduğu okul çevresi, arkadaş çevresi, öğretmenleri hepsi
çok
yaşıyor.
Çok haklısınız ve bu bir zincirin halkaları gibi hepsi birbirine bağlı. Hepsi birbiriyle birlikte elde edilmesi gereken kazanımlar. Dolayısıyla bunun için sadece çocuğun eğitim programında akademik içerik, yani işte şu tarihte şu oldu, bu hücrenin yapısında bu vardır, işte bu sözcükte özne, zamir, yüklem şunlardır gibi eğitim içeriğinin ötesinde duygusal zekasının, zihinsel gelişiminin de desteklenmesini sağlayacak aktiviteler, etkinlikler olması çok önemli.
Tabii.
Çünkü eğitimciler, eğitim uzmanlarının bugün artık kesin olarak emin oldukları ve dünyaya, herkese duyurdukları bir husus, eğitim içeriğiyle ilgili olarak akademik içeriğin kazanımları etkisinin %5-6 etkisi olduğu yönünde. Duygusal zekaya etki eden kazanımlar ise %95 ya. Civarında bir etkiye sahip.
Bir de okul öncesi çocuklardan bahsediyoruz. Onlara kaç dakika bilgi aktarabilirsiniz ki sözel olarak?
Aynen. Dolayısıyla çocuğun sevgi ve ilgiye çok ihtiyacı var. Ve bunu destekleyecek eğitim programlarına çok ihtiyacı var. Sadece o çocuğun kendi birey olarak gelişimiyle ilgili değil, aynı zamanda öyle bireylerden oluşacak toplumun inşası için bu çok önemli. Çünkü o çocuk büyüyecek. Büyüyünce yetişkin olacak. Yetişkin olunca anne baba olacak. Tekrar insan yetiştirecek. Ya da örneğin öğretmen olacak. Yine insan yetiştirecek. Belki yönetici olacak. Özel sektörde veya kamu sektöründe, devlette. Ülkeyi yönetecek. Ve bir vesileyle yönetici olduğu takdirde hangi kurum içerisinde çalışırsa çalışsın karar verici olacak. Dolayısıyla karar verme yönünde kendisinin ihtiyacı olan gelişiminin de sağlıklı gerçekleşmesi çok önemli. Bu işte birdenbire üniversiteyi bitirdikten sonra, diploma elde ettikten sonra kazanılmıyor. Evet. Bu bir süreç. Yani biz genelde sonuç odaklı bakmaya meyilliyiz. Ama meseleye süreç odaklı bakmak gerekiyor. Ve bu süreç ne kadar erken başlarsa o kadar kalıcı elde ediyoruz.
Her alanda öyle değil midir? Müzik alanında, resim alanında, sosyal becerilerde ne kadar yaş küçükken başlanırsa o kadar ileride daha başarılı olduğu çocuklarımızın görülüyor zaten.
Evet, dolayısıyla çocuk büyütürken geleceğimizi de inşa ettiğimizin bilincinde olmalıyız. Bunu bilmeliyiz. Ve bilmek çok önemli bir aşama. Yani biz neyi biliyoruz? Bu bir farkındalık, bildiğimizi bilmek. Eğer çocuk yetiştirme işinin gelecekte çocuğun topluma olan faydalarının, muhtemel faydalarının elde edilebilmesi için bizim bu farkındalığımız çok önemli bir aşama. Çünkü kişi bildiğini sever. Çocuk da bilecek ki ülkesini, insanların içinde yaşadığı toplumunu ve değerlerini sevsin. Bilen kişi işte sever. Seven kişi de korur. Yani korumak için önce sevmesi gerekiyor. Sevmesi için önce de onu bilmesi gerekiyor. Ve korumak için kişi hatalarını da görür. Kendine geri bildirim verebilir. Bu eğer değiştirmesi gereken tutumları varsa değiştirebilir. Dolayısıyla bizim duygu ve düşüncelerimiz davranışlarımızı oluşturur. Davranışlarımız alışkanlıklarımızı oluşturur. Alışkanlıklarımız tutumlarımızı belirler. Tutumlarımız da kimliğimizi inşa eder. Bu böyle de bir başka süreç var. Dolayısıyla kimliğimizin inşası için, tutumlarımızın sağlıklı olması için, alışkanlıklarımızın, davranışlarımızın sağlıklı ve bizim olması gereken olarak o çerçevede savunduğumuz kültürümüze, değerlerimize, ilkelerimize uygun olması için duygu ve düşüncelerimizi temelde sağlam belirlememiz gerekiyor.
O kadar iyi anlattınız ki hani bu çevre birinci, evet tabii ki bizim konumuzun temeli ama tamamen çocuk gelişimi üzerine çok önemli doneler paylaştınız. Evet, teşekkür ediyoruz.
Şimdi bunun üzerine doğa eğitimini devam edersek konuşmaya. Doğa eğitimi alan çocuk da işte duygu ve düşünce gelişimi çok sağlıklı gelişiyor. Bir defa çok merhametli bir insan oluyor. Paylaşımcı oluyor. Zihni açılıyor doğada. Ve doğanın bir parçası olduğunu hissederek yaşıyor o süreci. Doğanın bir efendisi olmanın ötesinde bizim istediğimiz şey o değil. İşte doğanın efendisi olduğunu zanneden insanlar değil, doğanın bir parçası olduğunu düşünen, buna inanan insanlar, işte öyle insanlar merhametli olur. Öyle insanların eşitlik bilinci gelişir.
Adalet duygusu gelişir.
Kimseyi kendinden üstün görmez, kendini de kimseden üstün görmez. Dolayısıyla adalet ve eşitlik bilinci bu yönde gelişen çocuklar karar verme bilinci de bu şekilde gelişiyor. Adaletle karar veriyor. Eşitlik ilkesine uygun karar veren insanlar oluyor. Güzel huylu oluyor. Şiddete meyletmiyor. Ülkemizin içinde bulunduğu Bir başka sorun suç oranları, şiddet, artan şiddet oranları. Çok acı bir şey ama bir katili, bir hırsızı ya da başka bir suça karışmış bir insanı, yetişkini düşünelim. İşte her suçlu, her katil, her hırsız bir zamanlar çocuktu.
Evet.
İşte o çocukken onun yetişmesi, hangi ellerde büyüdüğü çok önemli. Dolayısıyla bu aynı zamanda iletişiminin çok sağlıklı olmasını sağlıyor. Sağlıklı bir iletişim ve yatay ilişkiler kurabiliyor eşitlik bilincinden dolayı. Yatay sağlıklı ilişkiler kuran ve geliştiren çocuk da sabırlı oluyor. Sonuç odaklı, sabırsız bir insan değil, süreç odaklı bakan örneğin yöneticiler olabiliyor. Dolayısıyla bu çocukların, her çocuğun doğa eğitimi alması bu anlamda ileride geleceği nokta için çok önemli. Kendi ile ilgili de, ülkesi, toplumu ile ilgili de alınması gereken kararlarda sağlıklı düşünebilen, sorgulayabilen ve sorumluluk üstlenebilen bir birey oluyor bu sayede.
Hep denir ya hani çocukları doğaya bırakın. Evet. Onlar zaten ne yapacaklarını bilirler diye. Biraz o konuya açıklayabilir evet, misiniz? Mesela, doğada eğitim nasıl gerçekleşiyor? Evet,
doğa eğitimi mi, doğada eğitim mi? Mesela biz her ikisini de istiyoruz. Hem doğa eğitimi alsın, bununla birlikte bu eğitimi mümkün olduğu kadar doğada alsın. Çünkü çocuklarımızın maalesef ben örneğin mahallede mahalle kültürüyle büyümüş bir çocuğum. Komşuluk ilişkilerinin çok canlı olduğu bir dönemde büyüdüm.
Ya ben de öyle.
Bakkala rahatlıkla gidebilen bir dönemde bakkala gidebilen bir çocuktum. Yani şimdi biz çocuklarımızı sokağa öyle çok gönül rahatlığıyla salamıyoruz. Çok güvenlik tedbirleri almak durumunda olduğumuz bir çağda yaşıyoruz. Bu sadece bizim ülkemizin değil, tüm dünyanın bir sorunu. Dolayısıyla çocukları güvenliklerini sağlamak adına kutuluyoruz. Şimdi bu kutulama kavramı biz kapatıyoruz. Yani bina içinde büyütüyoruz çocuklarımızı güvenlik sonra ihtiyacından dolayı.
Güvenliği düşünüyoruz. Sonra evet, bilgisayarın başına oturttuğumuz çocuklar işte, bu sefer farklı güvensizliklerle karşılaşıyor.
Hareketsiz bir ortamda, sağlıksız koşullar altında doğadan uzak bir şekilde büyüyorlar. O yüzden sadece teorik olarak doğa eğitimi, doğanın önemi, doğadaki canlılarla ilgili bilgisayar ekranlarından eğitim almalarından ziyade bunu aynı zamanda mümkün olduğu kadar da doğada almaları çok önemli. Neden? Çünkü biz biliyoruz ki eğitimciler olarak aynı zamanda her bireyin, yetişkin bireyler için de bu geçerli, bir görsel, bir işitsel, bir dokunsal, bir de dijital boyutumuz var. Öğrenmede önemli olan. Doğada eğitim alan çocuk görsel anlamda kendini geliştirir. Gözüne de hitap ediyor. Kuş sesleri, kuşları görüyor mesela, ağaçları görüyor. İşitsel kuş seslerini işitebiliyor, dokunabiliyor ve sebep sonuç ilişkisini gözlemleyebiliyor doğada. O yüzden de çocukların doğa eğitimini bizzat doğaya çıkarak, doğada zaman geçirerek almaları da çok önemli. Vaktimiz varsa çok kısa güzel bir hikaye var. Onu çok, da paylaşmak çok isterim sizinle.
Bu nasıl bir hikaye? Yani çocuklarımıza anlattığınız eğitimlerde evet, bir hikaye
hem mi? Hem çocuklara hem de yetişkinlere mümkün olduğunca bulduğumuz herkese anlattığımız bir
mutlu
hikaye.
O zaman bütün dinleyicilerimize biz de son dakikalarımızda anlatmış olalım.
Sevdiğim bir hikaye. Bir Çinli çiftçi bu hikayenin öznesi, kahramanı. Rivayet edildiği üzere, anlatıldığı üzere bir çiftçi bir bambu ağacı tohumu eker ve hevesle o ağacın tohumunun filiz vermesi için işte toprağın bakımını yapar, sular, güneş ısısı almasını sağlar, onunla konuşur. O duygusal anlamda da onunla bir iletişim kurar. Ama bir yılın sonunda beklenen filiz yeşermez. İkinci yılın sonunda aynı emek ve ilgi devam eder, yine filiz vermez. Üçüncü senenin sonunda da beklenen filiz gelmez. Dördüncü senenin sonunda da hiçbir sonuç elde edemez. Ama umudunu kaybetmeden, bıkmadan, usanmadan o tohuma gereken ilgiyi, zamanı, emeği harcar. Beşinci yılın sonunda En sonunda küçük bir filiz yeşerir. Çok sevinir çiftçi. Ve bu gelişmenin devamında çok ilginç bir şey. 6 hafta içerisinde bu filiz 27 metre boya ulaşır.
Aa.
Çok şimdi gerçekten. Soru şu hikayede. Bambu ağacı 27 metre boya ulaşır ne kadar mı? Sürede vardı? 6 haftada mı? 5 yılda mı?
İçeride mi büyüdü dışarıda mı?
İçeride mi büyüdü dışarıda mı? Yani bir köklerimiz ne kadar derine gidiyor? Kökümüz ne kadar sağlam? Kökümüz ne kadar sağlam olursa kökün dışındaki gövde de o kadar kuvvetli olur. O yüzden bizim ülkemizin insanların sağlığı için, demokratik kültür bilincimizin gelişmesi için sağlıklı iletişim kuran, sağlıklı karar veren, mutlu insanlar yetiştirmemiz lazım. Bunun için de çocuklarımızın doğada, doğayla iç içe doğa eğitimleri almaları çok önemli, çok değerli. Çok teşekkür ediyorum.
Sonuç teşekkür ederiz. Hikayenin sonunu çok merak etmiştim gerçekten. Evet. Acaba başarıya ulaşacak mıyız diye ulaştığımıza çok memnun oldum. Eminim bütün çocuklara da anlattığınızda aynı hissiyatı duyuyorlardır.
Tabii ki. Yani meşe palamudu önce fidan oluyor. Görüyorlar doğada. Hı hı. Tohumdan başlıyoruz ya da bir çiçek tohumu önce filiz veriyor. Sonra kendisi bütünsel anlamda gelişiyor. Süreci gözlemliyor. Ve bu daha bütünsel bir eğitim ve gelişim
anlamına geliyor.
Elde etmemizi sağlıyor.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Siz böyle tatlı tatlı anlatıyorsunuz. Eminim bütün çocuklar o çevreye, o doğaya koşmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlardır.
Doğadan ayrılamıyoruz.
Ayrılamıyorsunuz sonra. Değil mi? Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuza çok teşekkür ediyoruz. Tema Vakfı Gölbaşı Temsilcisi, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi, Doktor Öğretim Üyesi Deniz Acaray bugün bizimle birlikteydi. Çocukların çevre bilincine sahip olmaları konusunda çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle geldik programımızın sonuna. Hayatın Sesleri'nde bugün son ama yarın saatler 15'i 5 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek Hayatın üzere. Sesleri. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Size iyi eğlenceler.
Kar 28, bilecik 25, yamama
20. Kullanılan boya, ısıya dayanıklı cam.